Ayrım 4.
İstanbul'daki yaşlı tilki aldığı seri bir kararla geri adım attı ve geçmişteki kötü yönetimin tüm suçunu çevresindekilere yükleyerek anayasal hükümeti ilan etti, hafiyeliği kaldırdı ve devrimcilere kucak açtı. Niyazi ve Enver kazandıkları büyük zaferden duydukları büyük gururla dağlardan indiler. Türk ve Hristiyanlardan oluşan coşkulu kalabalıklar sonunda kutsal kitapta sözü geçen bin yıllık huzur devrimi, millenyum geldiğine inanarak sevinç içinde onları Selanik'te karşıladılar. Devrimde kendisi gibi etkin bir rol oynamamış diğer cemiyet mensuplarıyla birlikte Mustafa Kemal de onları karşılayanlar arasındaydı. Enver yeni anayasayı Selanik'in ana meydanında bulunan Olympus Palace Oteli'nin balkonundan okudu. Arkasındaki subay grubu arasında alt düzey ve önemsiz bir örgüt üyesi olarak sadece birkaç kişiden başka kimsenin tanımadığı ve fark etmediği Mustafa Kemal de vardı. Abdülhamid'in son 20 yıldır sürgüne göndermiş olduğu politikacılar, bulundukları yabancı ülkelerden akın akın dönmeye başlamışlardı. Bunlar arasında prensler, eski sadrazamlar, her düzeyden nazırlar vardı. Genç subayları dirsekleyip kenara iterek İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kontrolünü ele geçirdiler ve iktidardan pay kapmak ve entrikalar çevirmek üzere İstanbul'a doluştular. Niyazi Arnavutluğa döndü ve orada öldürüldü. Enver askeri ateşi olarak Berlin'e gönderildi. Mustafa Kemal Trablusgarp'taki Türk karargahlarını denetlemek ve haklarında rapor hazırlamak üzere Kuzey Afrika'ya gönderildi. Kargaşalıkları kargaşalıklar izliyordu. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Avusturya Bosna Hersek'i ilhak etti. Yunanistan Girit'i ele geçirdi. Rusya tarafından desteklenen Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. İçeride tepki başladı. Arnavutluk ve Arabistan'da ayaklanmalar baş gösterdi. Hristiyanlarla Müslümanlar birbirlerine saldırmaya başladı. Bütün bu karmaşanın ortasında yaşlı padişahı destekleyenler iş başına geldi. İstanbul'daki askerleri satın aldılar, hocaları halka gönderip yeni yöneticilerin Paris'ten getirdikleri yeni moda düşüncelerinin dinsizlik olduğunu, bunların Türk ve Müslüman değil, Yahudi ve Mason olduklarını, İslam'ı ve hilafeti yıkmak için iş başına geldiklerini söylettiler. Din elden gidiyor kışkırtmasıyla taşkınlaşan İstanbul'daki asker ayaklandı. Subaylarını öldürüp ya da hapsedip İslam dinine, padişaha ve İslam halifesine bağlılıklarını ilan ederek İstanbul'u ele geçirdiler. Cemiyet üyelerini yakalamaya başladılar. Cemiyet Makedonya'daki ordunun yardımına başvurdu. Eğer başarısız olurlarsa Abdülhamit ve Avenesi tüm kötülükleriyle yeniden iktidara geleceklerdi. Makedonya'daki ordunun kumandanı bir Arap ve Abdülhamid'in gözdelerinden olan Mahmut Şevket Paşa'ydı. Bu uzun boylu, kuru, hadı mağası gibi kadavraya benzer biriydi. Asker olarak parlak bir subaydı. Ancak kumandan olarak mütereddittti. Ne yapması gerektiği konusunda duraksadı. Kurmayları arasında Trablus'tan yeni dönmüş olan Mustafa Kemal de dahil olmak üzere cemiyet mensubu pek çok subay vardı. Neredeyse onun isteğine karşı olarak Mahmut Şevket'i harekete geçmeye zorladılar. Böylece 2. ve 3. orduları İstanbul üzerine yürüttü. Öncü kuvvet 1. Birleşik Fırka'dan oluşuyordu. Fırka'da bir süvari birliğinin kumandanı olarak Berlin'den alelacele dönmüş olan Enver ve kurmay başkanı olarak Mustafa Kemal de yer almıştı. Karşı devrimi ezip Abdülhamid'i tahttan indirdiler. Makedonyalı Fethi'yi gardiyani yaparak Selanik'teki Alatini Köşkü'ne hapsettiler. Abdülhamid'in eli ayağı tutmaz ihtiyar kuzenini tahta çıkarıp cemiyetin iktidarını yeniden perçinlediler. Dipnot 1. Abdülhamid'in gözetim subaylığını Fethi Okyar'dan sonra Salih Bozok yapmıştır. Salih bu göreve Balkan Savaşı öncesinde Selanik'te savaş sonucu bu kentin kaybıyla Abdülhamid'in ölümüne dek de Dolmabahçe Sarayı'nda sürdürmüştür. Dipnot 2. Sultan 5. Mehmet Reşat 1909-1918. Kamuoyu cemiyetin içinden en çok Enver'i tanıyordu. Böylece Enver bir halk kahramanına dönüştü. Makedonya'da isyan bayrağını açmıştı ve şimdi de işi tamamlamak üzere öncü kuvvetlere komutanlık ediyordu. Enver'de bir parıltı, canlılık, göz alıcı bir meydan okuyuş, ünlü olma yönünde doğal bir yetenek vardı ki bunlar onun hemen göze batmasını sağlıyordu. Onun yanında asık suratlı, alaycı ve çekingen yapıdaki Mustafa Kemal son derece silik kalıyordu. Böylece halk tarafından fark edilmeyen ve liderler tarafından istenmeyen biri olarak kaldı. Cemiyet onu herkese eleştiren, fakat hiç kimseye boyun eğmeyen yetenekli, ancak huysuz biri olarak mimlemişti. Hiç kimsenin sevmediği ve arkadaşsız, tek başına kendini beğenmiş huysuz bir adamdı. Böylece geri plana itildi ve askerlik görevine geri gönderildi. 8. Mustafa Kemal görevine bütün enerjisiyle sarıldı. İçgüdüsel olarak bir askerdi. Adamları için çevrede atlı tatbikatlar, seminerler düzenliyor, askeri tarih, Moltke ve Napolyon'un seferleri üzerinde çalışıyordu. Bu yeni bir heyecan ve yükselme dönemiydi. 30'undan önce Makedonya'da 3. Ordu'nun kurmay başkanı oldu. 1910'da Ali Rıza Paşa'nın Fransa gezisinde yaveri olarak mahiyetine atandı. Önce birkaç günlüğüne Paris'e gitti ve ardından yıllık manevraları izlemek için Pikardi'ye geçti. Ali Rıza onun hakkında dikkate değer yetenek ve muhakemeye sahip olan, çağdaş yöntemleri uygulamada etkin ve açık görüşlü bir subay olduğu raporunu verdi. Dönüşünde Selanik'teki subay okulunun başına getirildi. Okulu büyük bir başarıyla yeniden düzenlediyse de düş kırıklığına uğramış ve hoşnutsuz bir ruh hali içindeydi. İçgüdüsel olarak bir asker olmakla birlikte Mustafa Kemal daima politikanın özlemini duymaktaydı. Ne ki politika içinde kendisine yer yoktu. Devrim hiçbir şeyi düzeltmemişti. Selanik'te cemiyetin adamları olarak tanıdığı Enver, Talat ve Cemal artık yönetici konumuna gelmişlerdi. Dönme bir Yahudi olan Cavit, maliye nazırıydı. Mustafa Kemal hepsini kendinden aşağı görüyordu. Onlar aslında yöneticiliğe layık olmayan küçük adamlardı. Görüşlerini hiç kimseden gizlemiyordu da. Hatta bunları okulda ve topluluk arasında savunmaktan çekinmiyordu. Büyük güçlerin eskisinden de açgözlü olduklarını söylüyordu. Almanya'nın elleri Türkiye'nin gırtlağına sarılmış durumdaydı. Dipnot: Büyük güçler, düveli muazzama. Almanya'nın elleri Türkiye'nin gırtlağına sarılmış durumdaydı. Maliyecileri yeni yeni ayrıcalıklar ve haklar elde etmişlerdi. Halen Bağdat Demiryolu onların kontrolü altındaydı. Çünkü Cavit büyük bir ihanet içinde demiryolunu onlara peşkeş çekmişti. En iyi Alman diplomatları İstanbul'da görev yapıyordu. Türkiye yabancılara, özellikle de Almanlara satılıyordu. Türkler kendi kendilerine dış yardım ve müdahale olmaksızın yönetmeliydiler. Türkiye'de her şey eskisi kadar kötüydü. Maaşlar, idari organizasyon ve genel koşullar Abdülhamit dönemindeki kadar kötüydü. Yoksulluk yaygındı. Her yerde, özellikle ordu içinde hoşnutsuzluk vardı. Bir şeyler yapılmalıydı. Hem de derhal. Mustafa Kemal artık yüksek rütbeli bir subay olmuştu. Erkan'ı Harbiye'de çalışmaktaydı. Yetenekleri ve ehliyeti yönündeki şöhreti gittikçe büyüyordu. Karargâhta hoşnutsuz olan ve sorun çıkarmaya hazır durumda çok sayıda subay vardı. Bunlar Mustafa Kemal'i dinlemeye, onun çevresinde gruplaşmaya başladılar. Artık hali tavrı bile değişmişti. Merkezde olmak, sözlerinin önemsenmesi, kendine güvenini artırmıştı. Her zamanki kadar katı ve ezici olmakla birlikte onu destekleyenlere karşı daha anlayışlı, hatta güler yüzlü olmuştu. Artık önemli biri ve bir hareketin önderi haline gelmeye başlamıştı. Durum artık İstanbul'da Harbiye Nazırı olan Mahmut Şevket Paşa'ya bildirildi. Adamını gayet iyi tanıyordu ve Selanik ile Balkanlardaki huzursuzluğu nasıl bir tehlike arz ettiğinin farkındaydı. Mustafa Kemal'i oradan uzaklaştırması gerekiyordu. Böylece onu Selanik'teki 38. Süvari Alayı Kumandanlığı'na getirdi. Ancak bu atama durumda hiçbir değişiklik yaratmadı. Çünkü Mustafa Kemal askeri görevlerini kusursuzca ve yerine getirmeye devam ediyordu ve artık eskisinden de çok sayıda subay onu desteklemeye başlamıştı. Mustafa Kemal bir coup d'état, darbe için bir eylem planı hazırlamaya koyuldu. Bir kez daha akşamlarını kapalı kapılar arkasında yapılan gizli toplantılarda geçirmeye başladı. Fakat bu kez denetim kendisindeydi. Karşıtları ise artık iktidara gelmiş olan cemiyet mensubu eski devrimcilerdi. Siyasası içeride daha etkin bir hükümet ile yabancıların kovulmasından oluşuyordu. Türkiye Türklerindir, onun savaş çığlığıydı. Hükümet ajanları onun tehlikeli olduğunu ilişkin raporlar verdiler. Cemiyet de onun cezalandırılmasını istedi. Mahmut Şevket Paşa onu askeri birlikleri hükümete karşı ayaklanmaları yolunda teşvik etmekle suçladı. Mustafa Kemal'in cevaplarını doyurucu bulmamakla birlikte tutuklanması için yeterli kanıta sahip olmaması nedeniyle onu alay kumandanlığından uzaklaştırmakla yetindi ve İstanbul'a getirtip Harbiye Nezaretine yerleştirdi. Ona ne türlü muamele edilmesi gerektiğini hiç kimse kestiremiyordu. Mustafa Kemal'in korkusuzluğu karşısında uyarılar ve tehditler işe yaramıyordu. Son derece ihtiyatlı olduğu için ona karşı suçlama yapacak bir kanıt da bulunamıyordu. Harbiye Nezaretinde hiç değilse Balkanların fırtınalı havasından ve arkadaşlarından uzakta olacak ve gözetim altında tutulabilecekti. İstanbul'da halen kargaşa hüküm sürüyordu. Politikacılar iktidar için birbirini yiyor ve dolaplar çeviriyordu. Haftada bir nezaretler kuruluyor ve kaldırılıyor, sürekli nazırlar değişiyordu. Hala her şeyi denetimi altına alacak kadar güçlü biri ortaya çıkmamıştı. Bu kişinin Mahmut Şevket Paşa olması pek muhtemeldi. Ama o da son anda geri çekilmişti. Cemiyette başını Cemal'in çektiği Almanlara şiddetle karşı olan bir grup vardı. Bunlar orduda Alman danışmanlar bulunmasında son derece rahatsızdılar. Alman büyükelçisi ve Enver'in dostu olan Van Kanheim'da nefret ediyorlardı. Hantal ve kaba bir Prusyalı, küstah ve ağzı bozuk bir adam ama becerikli ve titiz bir diplomat olan bu enerji makinesi, Türkiye'yi son derece etkin bir biçimde ve acımasızca Almanya'nın bir aracı haline getirmeye çalışıyordu. Mustafa Kemal bu gruptaki politikacıları görüşlerine yakın bulmuştu, dostluklarını kazandı. Onlarla birlikte içki içip oyun oynadı ve saatlerce konuştu. Ama hiçbir zaman bundan ileri gitmedi. Zamanının çoğunu politikanın kıyılarında gezinerek geçiriyordu. Daima kısa zamanda değerinin farkına varılacağına inanıyor, egemen bir konuma gelebileceği şekilde iktidarın yakın çevresine çağrılacağını umut ediyordu. Ancak siyaset için ne zihniyeti uygundu ne de deneyimi. Her ülkedeki bütün askerler gibi o da politikaya dudak bükmekle beraber politikada bir yere ulaşmayı arzu ediyordu. Politikacılar onu alıngan ve geçinilmesi güç, patlamaya hazır bir bomba ve kaba bir insan olarak görüyorlardı. Ya sözcükleri sel gibi akıttığı uzun konuşmalarıyla ya da inatçı ve huysuz sessizlikleriyle devamlı olarak onları sıkıyordu. Onlara verecek hiçbir şeyi yoktu. Selanik'te taraftarları olabilirdi. Ama burada, İstanbul'da ise neredeyse hiç tanınmıyordu. Mevcut tablonun hiçbir yerine uymuyordu. Onunla teması kesmeyip hatta az da olsa teşvik ediyorlardı. Eldeki tüm bilgiler onun az rastlanır mükemmelliyette bir kurmay subay olduğunu ortaya koymaktaydı. Prusyalı gibi hızlı konuşması, mavi gözleri ve donuk bakışlarıyla daha çok bir Alman subayına benziyor ve öyle davranıyordu. Günün birinde Enver'e ve von Wankenheim'in Almanlarına karşı işe yarayabilirdi. Mağrur Mustafa Kemal neredeyse mütevazı denilebilecek bir tavırla ikinci sınıf politikacıları ziyaret etmek için kapı kapı dolaşıyordu. Bekleme odalarındaki ayak takımı arasında bekletilirken gittikçe büyüyen sabırsızlığını uzun konçlu süvari çizmelerine döşemeye vurarak göstermekteydi. Bu politikacıları, bu korkak sıçanları son derece aşağı görüyor ama gene de onların arasında olmayı istiyordu. Aralarından biri ona saldırsaydı kendisini daha mutlu hissedebilirdi. Nefret onu daima güçlendirmişti. Kendisine gösterilen himayeyle karışık yüzeysel ilgi ya da umursamazlık hem gururunu incitiyor hem de onu çaresiz bırakıyordu. Bu amaçsız arayışlar kendi kendini yemesine neden oluyordu. Çaresizliğine panzehir olarak çılgınca içki içmeye başladı. Tam bu sırada 1911 Ekim'inde İtalya hiçbir uyarıda bulunmaksızın Kuzey Afrika'daki Trablusgarp'a askeri sevkiyata başlayarak kenti ve kıyının bir bölümünü ele geçirdi. 3. Bölüm 9. Mustafa Kemal politikayı bir yana itti. Artık yapılması gereken bir işi vardı. Kuzey Afrika'ya gidip İtalyanlarla savaşmalıydı. Suriye ve Mısır'dan geçen uzun karayolu dışında Türkiye'nin Kuzey Afrika'yla bağlantısı kesilmişti. İtalyanlar denizin denetimini ellerinde tutuyorlardı. Filoları Çanakkale Boğazı'nın da çok yakınındaydı. Türk donanması iki savaş gemisi ve birkaç kruvazörden ibaretti. Bunların da kazanları paslanmış durumdaydı. Mürettebatı ortadan kaybolmuştu. Gemiler yan yana Haliç'in çamurlu sularında öylece yatıyordu. Askeri birlikleri göndermek olanaksızdı. Gitmek isteyen subaylar Afrika'ya kendi olanaklarıyla gitmeliydi. Her genç subay gitmeyi planlıyordu. Enver derhal gitmişti bile. Paris'te askeri ateşi olan Fethi de Marsilya'dan bindiği bir Fransız balıkçı teknesiyle oraya koşmuş ve Tunus'ta karaya çıkmıştı. Mustafa Kemal diğer iki arkadaşıyla birlikte karayolunu seçti. Demir yolu geçen yerlerde trene binip yolun kalan büyük bölümünü at sırtında ya da arabayla aşarak Küçük Asya'dan aşağıya, Suriye ve Filistin'e gittiler. İskenderiye'ye vardıklarında İngilizlerin Mısır'ı tarafsız ilan edip sınırı kapattıklarını gördüler. Mustafa Kemal öfkeden köpürdü. Mısır Türk egemenlik alanı içinde bulunan bir ülkeydi. İngilizlerin burada hiçbir hakkı olmadığı halde sınırı kapatarak Türk subaylarının ve birliklerinin Türk topraklarında yaşayan Türklerin yardımına koşmasını engellemek küstahlığını gösterebilmeleri tam bir rezaletti. Dipnot: Diğer iki subay, her ikisi de yüzbaşı rütbesinde olan Fuat Bulca ile Nuri Jonker'di. Ancak yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Devam etmek zorundaydılar. Üç arkadaş oradan ayrılıp her birinin kendi başının çaresine bakmasına karar verdiler. Mustafa Kemal bir Arap kılığına girerek batıya işleyen hafif raylı demir yolundaki bir trene bindi. Yalnızca birkaç kelime dışında Arapça bilmediği gibi açık renk saçları ve mavi gözleriyle araba benzemiyordu da. Sınır karakolundaki subay bir Mısırlıydı. İskenderiye'deki İngiliz kumandanından Mustafa Kemal'in eşkalini ve onun tutuklanıp kendisine gönderilmesi ilişkin bir emir almıştı. Mısırlı subay bir Müslümandı ve tüm Hristiyanlardan olduğu gibi İngiliz ve İtalyanlardan da hiç ayrım yapmaksızın nefret ediyordu. Tüm yakınlığı ve sevgisi Türklerden yanaydı. Gene de aldığı emirleri tümüyle gözden uzak tutması mümkün değildi. Mustafa Kemal'in bir Türk olduğundan emin olunca mavi gözlü bir başka yolcuyu tutuklayarak Mustafa Kemal'i dualarla uğurladı. Mustafa Kemal, Derne Limanı'ndan 25 kilometre kadar içeride yer alan Ayn el Mansur'daki Türk karargahına doğru yola koyuldu. Dipnot: Bu Mısırlı zabitle geçen olayı Kılıç Ali, Atatürk'ün hususiyetleri İstanbul 1955 şöyle aktarıyor. Hududa yakın ve demir yolunun sonu alan Ahar Takip istasyonuna yaklaştıkları sırada kontrol memuru Mısırlı zabit bunları tevkif etmek istemiş. Mustafa Kemal Bey, zabitin hissiyatı diniyesini kışkırtacak sözlerle işi açıklamaya mecbur olmuş. Zabiti ikna etmiş fakat Mısırlı zabit gene de "Oraya bir an evvel gitmesi lazım gelenler gitsin. Fakat vaziyetiniz o kadar nazarı dikkat celbetti hiç olmazsa içinizden oraya gitmesine beis olmayanlardan birkaçını bize teslim ediniz" diye işi pazarlık mevzuuna sokmuş. Bu görüşmeler neticesinde Çarnaçar kafileye katılan Bingazili topçu zabitiyle tüfekçi ustasının da bir de Kahire'den kendilerine yol göstermek için terkif edilen kılavuzu teslime mecbur olmuşlar. Fakat Mustafa Kemal bunların ne yapıp yapıp kendilerine ittihak ettirilmelerini Mısırlı zabitten rica etmiş. Mısırlı zabit de "Müsterih olun, kendi atım ile onları da mücadelenize yetiştireceğim" cevabını vermiş. Hakikaten de bir müddet sonra arkadaşlarını tekrar serbest bırakıp kafileye kavuşturmuş. Karargahta çok iyi karşılandı. Büyük bir subay kıtlığı çekilmesinden başka bir önceki yıl yaptığı incelemelerden ötürü bölgeyi ve halkın iyi tanıması onu daha değerli yapıyordu. Binbaşı rütbesine yükseltildi ve kendisine Derne yönündeki bölgenin kumandanlığı verildi. Karargahı Ayn el Mansur'daydı. Burada tüm cephenin kumandanı olarak Enver de vardı. Donanmayı arkalarına alan İtalyanlar kıyı kentlerini ele geçirmiş ancak içerilere sokulamamışlardı. Türkler İtalyanların üzerine yürüdüler. Silahlanmış tüm Kuzey Afrika topyekün Türklerin arkasındaydı. Kutsal savaş cihat ilan edilmişti. Hocalar halkı heyecanlandıran vaazlar vermekteydi. Libya'nın her yanından, Sahra Çölü ve Kufrah vahasından kabileler Hristiyan işgalcilere karşı Türklerin Müslüman kardeşlerinin yanında yer almak üzere toplanmaktaydılar. Dinsel fanatiklikle tutuşarak Enver'i görmek üzere karargaha koşuyorlardı. Enver ilgi odağı konumundaydı. İstanbul'daki padişah ve tüm Müslümanların halifesinin temsilcisi olarak gelmişti. Sinusi Şeyhi onu birader olarak çağırıyor ve savaşçılarını yolluyordu. Uzak bölgelerdeki Turegler ve Fessaniler bile gönüllerini göndermekteydiler. Ve Enver onlarla nasıl ilişki kurulması gerektiğini iyi biliyordu. Yerleri halılarla, çevresi ipek kumaşlarla süslenmiş büyük bir çadır kurdurdu. Burada büyük bir debdebeyle şeyhlerle görüşmeler yapıyor ve yerde bağdaş kurmuş oturan vahşi bedevileri dinliyordu. Dağınık durumdaki adamları 40 kişilik gruplar halinde çadırlara koydurup onlara yemek pişirip işlerini görecek birer kadın tahsis etti. Her grubu 3 Türk subayı verdi. Bedevilere iyi para veriyor, onları besliyor ve ölenlerin dul karılarına armağanlar yolluyordu. Sonsuz bir sabır, şefkat ve tükenmez bir enerjiyle onlara savaş esini vermeye çalışıyordu. Bütün bunların bir sonucu olarak İtalyanlar kıyıya çivilendiler ve bir adım bile ilerleyemediler. Mustafa Kemal Enver'le sürekli temas halindeydi. Enver'den bir yaş büyüktü ama rütbe olarak onun astıydı. İki adam bir türlü geçinemiyorlardı. Devamlı olarak kavgalıydılar. Her ikisinin de damarlarında da kavgacı Arnavut kanı dolaşıyordu. İkisi de gururlu, alıngan ve irade gücüne sahip kişilerdi. İkisinin de muhalefete ya da eleştiriye tahammülleri yoktu. Ve her ikisi de zihinsel ve fiziksel olarak korkusuz ve düşündüğünü açıkça söyleyen kişilerdi. Ama aralarındaki ortak noktalar bundan ileri gitmiyordu. Enver daima çok büyük projeler, son derece geniş ihtiraslardan esin alıyordu. Büyük düşünceler onu adeta büyülüyor, kendine çekiyordu. Ayrıntılar, somut gerçekler ya da rakamlar onu asla ilgilendirmiyordu. Mustafa Kemal ise temkinliydi. Parlaklık onu ihtiyatlı olmaya sevk ediyordu. Büyük, belirsiz düşünceler onu heyecanlandırmıyordu. Hedefleri sınırlıydı ve bunları ancak uzun ve dikkatli incelemeler ve hesaplamalardan sonra belirliyordu. Olguları ve rakamları kesin olarak saptıyordu. Ne Araplar ne de başka yabancılarla iyi ilişkiler kurma konusunda istekli olmadığı gibi yeteneksizdi de. O bir Türktü. Türk olmaktan da gurur duyuyordu. Dünyanın geri kalanını ise aşağı görmekteydi.